bugün kiminleyiz?
I motherfucking Sue. Ay, hoş geldin.
Hoş bulduk.
Nasılsın aşkım?
İyiyim aşkım, sen nasılsın?
Biz de iyiyiz.
Yes.
Çok iyiyiz. Bu akşam buluştuk. Sonunda tanıştık hep birlikte.
Evet. Cansu çok tatlısın.
Aşkım çok tatlısın.
Aşk olsun dinleyen arasında Ayşe'yi görüyordu. Çünkü her gün story atıyorum kendileriyle. TikTok'lar olsun, şeyler olsun. Bugün Ayşe neden burada peki? Bugün Ayşe'nin aslında burada olmasının sebebi... Ayşe bu arada bir singer, bir producer.
Songwriter.
She's an independent woman.
Yeah.
Bir aslında güçlü bir kadın olmak bu endüstride, bu müzik endüstrisinde. Aynı zamanda aslında hedeflerinize giden yolda... Kendinizi nasıl bulduğunuz? Çünkü bu soru çok fazla geliyor. İşte hedefimi bir türlü belirleyemiyorum. Bunu yapmak istiyorum ama karar veremiyorum. Kendinizi nasıl bulduğunuz? Bu yolda nasıl karar verdiniz? Ve bu yolda giderken aslında tek başınız olduğunuz durumda nasıl güçlü bir kadın olabileceğiniz ve bundan utanmayacağınız ve aynı zamanda istediğiniz işi istediğiniz şekilde yapabileceğinizi gösteren bir örnek benim için Ayşe. Çok güçlü bir kadın. Bu yanında olduğu için söylemiyorum şu anda. Ve bunları konuşmak için buradayız. İlk önce Ayşe kimdir?
Ayşe kimdir? Los Angeles'ta doğdum. Bayağı basic'ten başlıyorum. Sonra İstanbul'a taşındım, LA'ya taşındım. Böyle git geldi bir okul ve normal aile hayatım oldu. İki şehirde de oldukça uzun zaman geçirdim. İki şehrin de dinamiklerini tamamıyla yaşadığımı düşünüyorum. Lisenin yarısında İstanbul'daydım, öbür yarısında LA'deydim. Sonra üniversiteyi LA'de okudum, konservatuvar okudum. California Institute of the Arts'da Musical, Arts and Experimental Pop diye bir bölümde prodüksiyon, şarkı yazarlığı, performans ve yandalımı da caz vokalde yaptım. O arada da işte hayatın bazı koşullarından dolayı girl boss'luğun ne demek olduğunu öğrendiğim bir phase yaşadım.
Gaslight, gatekeep, girl boss kısmı Aysu'da bizde şu anda.
Orası net. Sonrasında da okulu bitirdikten sonra İstanbul'a geri taşındım ve İstanbul'da müzik piyasasına girdim. Son 1,5-2 senedir de burada independent bir müzisyen olarak çalışıyorum.
Okay. Bağımsız bir şekilde müzik yapıyor yani Ayşe.
Bağımsız olarak müzik yapıyorum ve aynı zamanda da side işim olarak bir metaverse şirketinde altcoin'i olan bir sanal karakterin seslendirmesi ve vücut triggerlarının modellemesini yapıyorum.
Herhalde. Oh, she's a metaverse influencer.
I'm a meta whore, bitch.
She's a meta whore. Aşk Olsun Podcast'in yüzü cidden meta whore derken.
O yüzden peki. Meta whore tişörtün aldım. Özellikle çok yakın hissettiğim bir tişörttü.
Peki şuna ben başlamak istiyorum. Hani... Lisedeyken Amerika'da olduğunu bir süre söyledin. Neden lisede Amerika'ya gittin? Nereden çıktı bu olay?
Şimdi lise 1'de İstanbul'daydım ve çok mutsuzdum lise hayatımdan ve buradaki okul hayatımdan. Ağır bir depresyondaydım ve yalvardım yani babama, dedim beni lütfen bir yere gönderin yurt dışına. Hiç önemli değil neresi olduğu, sadece yurt dışında olmam gerekiyor. Ve bir şekilde Los Angeles'a geri dönmemizi sağladım. Babamla beraber orada bir minik hayat kurduk yeniden ve orada lise 2, lise 3 ve lise 4'e gittim Los Angeles'ta. Hatta tam Los Angeles'ta değil, Los Angeles'tan böyle 1,5 saat uzakta Coachella'nın olduğu bölge aslında. Palm Springs'de
okay.
Okula gittim ve çok da komik, bayağı ghetto bir yer. Yani okulum
aslında düşünüldüğü kadar LA hayatı değil.
Hiç değil. LA'ya aşırı uzaktı. Yani nüfusun %80'i Meksikalı olan, tamamen böyle oranın göçmenlerinden oluşan böyle küçük bir...
Böyle düşük gelirli insanlar.
Düşük gelirli. Hı-hı. Çoğunun vatandaşlığı yok. Çoğu kaçak, immigrant.
Ay.
Okulum da zaten devlet okuluydu ve gerçekten euforya daha yoktu. Ben euforiyayı yaşadım. Şakasız. Ama euforyanın hani o white tarafı değil böyle. Hı-hı. Öbür tarafı, medi tarafı.
Cidden medi tarafı.
Hani şu tarafı. Tırnak seslerimden anlıyorsanız ne tarafı olduğunu. Öyle bir liseye gittim. Lisede de aşırı başarılıydım. Yani İstanbul'da çok başarısız bir öğrenci olmakla beraber Amerikan eğitim müfredatında evet aşırı ya. Başarılıydım saçma bir şekilde.
Biraz şeyden bahsetsene. Lise hayatın nasıl ghetto'ydu? Yani ne düşünelim? Aklına gelen bir örnek var mı?
Ne düşünelim? Ya bu arada tamamen transparan ve dürüst bir şekilde söylüyorum bunu hani. olduğu gibi söylüyorum. Liseden en yakın arkadaşlarımın hepsinin çocukları var şu an. Ve ben lisedeyken hamile kaldı çoğu. İşte okul futbol takımı olsun, cheerleaderlar olsun. Okula böyle silahlı gelen rapçi çocuklar, SoundCloud rapperler olsun. Ay,
tam Amerika olsun.
Hiç sana SoundCloud rapten şey yapıldı mı? Şarkı yapıldı mı?
Yapılmadı ama benim lisemde SoundCloud olan 5 eleman vardı. Bir tanesi de bendim. Ben de bu arada indie müzik yapıyorum.
Indie.
Aynen böyle gitar, akustik falan. 4 tane de Meksikalı SoundCloud rapper ve ben böyle müzik piyasasını bu şekilde yönetiyorduk okulda. Benim de ilk sevgilim Filipino bir çocuk. Okulun işte bandosunda saksafon çalan bir çocuk. Çok da gangster bir çocuktu. Açıkçası beni hayatın bayağı yanlış yerlerine sürükleyen bir karakter oldu. Biraz onunla başladı açıkçası bu hasıl muhabbeti ve hayatın o tarafı. Ondan çok şey öğrendim. Çoğu kötü ama çoğu da önemli detaylardı.
Her ilişkinden ders çıkartıyoruz. Aşk olsa çok konuşuyoruz zaten herhalde. Peki sonra liseyi orada okudun. Hı-hı. Ve dedin ki ben liseyi burada okumuşken üniversiteyi de burada okuyayım herhalde dedim. Üniversitede ben şunu sormak istiyorum asıl. Üniversitede müzik okudun. Aysu sen zaten kendin bahsedersin. Nasıl müzik okumak istediğine karar verdin? Çünkü Türkiye'de de çok fazla insan var. Çok fazla aşk olmaz yazıyor. İşte ben mühendislik istiyorum, müzik istiyorum, konservatuvar istiyorum ama karar veremiyorum. Ailem izin vermiyor bilmem ne. Sen nasıl müzik yapmak üzerine karar verdin? Yani neydi senin goal'una giden key point?
Anladım. Ya ben hep müzik yapıyordum. 2015-2014 gibi böyle beat yapmaya başladım. Kendi başıma işte Logic kullanıyordum vaktinde. Sonra işte lise böyle indie müzik yapıyorum. Dedim ki ben üniversite okuyacaksam müzikle alakalı bir şey olmak zorunda. Ve işte Berkeley olsun, Avrupa'da BMM olsun, BMM Berlin, Londra, İrlanda, LCMM London, LA College of Music, bütün bu konservatuarların hepsini kazandım. Çoğunu da iyi burslarla kazandım. Hatta o bahsettiğim saksafoncu eksim Berkeley'e gittiği için ben Berkeley'e gitmedim.
Okay.
Ben Berkeley'i kazandım. Güzel de bir bursum vardı ama sadece onu görmemek için Berkeley'e gitmedim dedim. Ben Boston'a taşınıp hani onunla hayatımı geçiremem. Ben LA'de kalayım. O şekilde işte CalArts'a karar verdim. LA'de olayım.
O kadar mı nefret ettin çocuktan?
Evet. He was fucking toxic. He was fucking
bir toksik erkek neler yapabiliyor?
Çok küçük bir detay. Çok küçük bir detay. Beni aldattı gidip jazz kampında. Başka bir kızla sonra işte o gece böyle evime geldi. İşte dedi ki ben sana aşığım ama ona da aşığım ama sana aşık olduğum için sana bunu söylemem lazım falan filan. O denli hani o toksik realm'da öyle bir çocuktu kendisi.
Okey kusmak istiyorum şu an. Neyse.
Bar.
Hepimizin bunun da kralını yaşadık. Bunun da kralını yaşadık. Sonra LA'de kalmaya karar verdim. Aslında müzik kariyerinizde her zaman müzik yaptığından dolayı burada nettin bu kararda. Ailen bu konuda peki arkanda mıydı?
Ailem arkamdaydı çünkü burslu kazandım gittiğim çoğu okulu. Hı-hı. Çok da iyi burslarım oldu ve onlara şeyi çok güzel izah ettim hani onlara şeyi çok güzel izah ettim hani entertainment sektöründe para var ve bu şekilde parayı kıracağız falan ve onunla babamın gözünü boyadım bir tık ve o şekilde işte müzik okumama izin verdi ve ben de okula başladım.
Peki bu işin başlarındayken hani bir başarı göremiyorsun ya daha en başta. Hı hı. Seni ne motive etti devam etmeye ve müzik okumaya karar vermeye?
Ya açıkçası biraz koki duyulacak ama ben bir tık gördüm. Hani okullara girmem bile benim için yeterliydi. Hı. Yani o okulları kazanmış olmam, hepsinin beni ciddiye alması dedim. Hepsine girdiysem 10 okula başvurdum. Hepsine girdim.
And you know you were the shit. Cidden
yani. Not to sound cocky ama çok çalıştım. Çok çalıştım. Odamdan çıkmadım ve full müzik çalıştım. 3 sene yaşadım ve yani bunun sebebiyle biraz özgüvenim vardı. Bir şeylerin olacağına inandım yani. Kendime inanıyordum ve yaptığım şeyin otantikliğine inanıyordum. Bunun bir getirisi olacağına. O yüzden üniversiteyle falan beraber bayağı aslında yüksek özgüvenle okula başladım.
Aslında bu star enerji geliyor ya. Hı-hı. Hani şey değil bu, kaki olmak için değil yani konuşurken. Star enerji insanlar bir iş yapacakken kendilerini hissediyorlar yani. Sen onu hissetmişsin aslında ve bunun sonucuyla birlikte hayallerini takip etmişsin.
Böyle okula başladım.
Biraz Sait Hasıl'a mı
girsek? Dur. Girelim mi? Okula girelim. Başladım. Okulda bu arada haftada 30 ila 40 saat çalışıyordum. Okulda bir işim vardı. Sekreterlik işi. Çünkü kimse bana para göndermediği için kendi paramı çözmem gerektiğini anladığım bir anda ilk başta okulda çalışmaya başladım. Kiramı ödüyorum, işte arabama benzin alıyorum. Bu arada araba aldım kendime.
Herhalde. O yaşta.
Çalışıyorum yani.
Herhalde. Kaç yaşındaydın?
İlk arabamı aldım da 18 yaşındaydım.
Oh my god.
Bir sürü şey yaptım falan filan. Tamam, faturalarımı ödüyorum, kiram şuyum buyum. Ama cebime hiçbir para kalmıyor. Ve dedim ki ben bunu nasıl çözeceğim? Ben burada ne yapacağım? O ara işte okuldan tanıştığım bir arkadaşım işte bana dans ettiğinden bahsetti ve dans etmenin ne demek olduğundan bahsetti. Ben de çok merak ettim tabii ki. Biraz Sait Hasıl'a oradan girdik.
Bu dediğin eksinin o zaman çok da alakası yok da gibi.
Eksimin Sait Hasıl'ı legal sebepleriyle Aşk Oğuz Podcast'a yüklemiyoruz.
Eksen hakkında konuşmuyoruz. Aşk Oğuz Podcast'a o zaman. Peki üniversiteye gittiğinde dedin ki ben bağımsız bir kadınım. Ben independent bir woman'ım. Aynı zamanda okurken bir yandan kendi paramı yapmam gerekiyor. Ve bu aslında dans etmeyi öğrendin. Peki evet. Bu dans etmeyi biraz açarsak neler yaptın? Arkadaşınla neler konuştunuz? Aslında tam olarak ne yaptın? Sen bize bahset.
Strip club.
Herhalde.
Bu kadar. İlk bir gittim, arkadaşımı izledim. Dedim bu kız ne yapıyor? Nasıl para kazanıyor? Bir perşembe gecesiydi. Bu arada kulüplerde spesifik geceler iyidir, spesifik geceler kötüdür falan. Perşembe geceleri güzel bir gece genel olarak. Hı-hı. Güzel bir gecesine denk geldim. Belki o da beni gibi? Biraz... Şöyle, going up on a Tuesday. Olivia biliyor musun? Salı günleri düzenli kulübe giden insanların gittiği gece mesela.
Oh my god.
Hafta sonları hafta sonları genelde mesela cuma, cumartesi rapçilerin kulübe gelmek istediği geceler oluyor. Pazartesi, çarşamba falan biraz hump day, you know how it goes. Öyle bir güne denk geldim ve işte arkadaşımı sahnede izledim. Öncelikle şey dedim hani fuck. Küfür edebiliyor muyum?
Aha.
Evet.
Fuck, this shit is hard. Hani bu kız kendini nasıl yer çekimine karşı tutuyor? Nasıl yapıyor bunu? Hani
pola mı çıktın orada direkt?
Ben çıktım. Arkadaşımı
izliyor. Arkadaşını izlerken o polun zor olduğunu anlayabildin
evet,
mi?
Evet, evet. Dedim hani bu normal bir şey değil. Tamam okey, topuklu giyiyor, tatlı bir şey giyiyor. Bu arada oraya da girerim. Kulüpler ikiye ayrılıyor. Nude club'lar ve nude olmayan club'lar olarak. Bu gittiğim club nude olmayan bir club'dı. Yani soyunman hiçbir şekilde gerekmiyor. Üstüne istesen kotla da çıkarsın ama niye kotla çıkasın? You wanna make yani. More fucking cash. En azından minik bir bikini bir şey. Dedim bu bayağı zor bir şey. Ama bir yandan da I like hard shit. O yüzden belki öğrenebilirim falan diye küçük küçük poll yapmaya başladım kendi kendime. İşte daha sık gittim, onu daha çok izledim falan filan. Orada daha fazla vakit geçirmeye başladım. Sonra bir gece işte oranın menajeriyle falan da tanışmıştım. Dans etmek ister misin diye sordular. Ben de neden olmasın dedim ve ilk gecemi yaptım.
İlk gecem nasıl geçti?
İlk gecem çok heyecanlıydım çünkü hiçbir şey bilmiyorum. Yani tabii ki pol biraz biliyorum ama insanlar izliyor. Yani ne yapacaksın anladın mı? What the fuck are you gonna do? biraz böyle şey yaptım, hayatımı romantize edip böyle sanki odamda yalnızmışım gibi düşünerek, dans ederek çıktım sahneye. Ve çok özel bir his, yani sana dollar bill'lerin atılma hissi gerçekten aslında hayattaki bir... top 10 hislerden bir tanesi olabilir.
Şey gibi aslında orada bir sanat yapıyorsun çünkü orada bir dans ediyorsun. İnanılmaz bir kondisyon gerektiriyor, inanılmaz bir yer çekimi kuvveti gerektiriyor ve bunun karşısında... You're getting dollar bills. Evet. Like we're having Lana Del Rey, SZA fantasy evet, aslında evet. Yani.
Bu arada SZA strip club'da başladı.
Yes.
Bunu da söylemek isterim. Müzik yapan stripperlar vardır. Strip club'da başladı ve Summer Walker da aynı şekilde. Hani strip club'da kariyerini başlatmış olan ve girl boss'unu başlatmış olan bir sürü müzikal sanatçı var. Bu normal bir şey.
Normal kime normal göre, neye göre ya? Yani bu this is our normal.
Herhalde. Perfect. Şimdi club tea. Yeah. Club tea başladım, evet. Çalışıyorum. Artık gidiyorum yani düzenli. Hı-hı. Tam okuyorum. Caz okuyorum. Akademik bir kızım. Hafta sonları da Begim'deyim. Namuslu bir şekilde.
Böyle sadece bir... hafta sonu mu çalışıyordun?
Hafta içi 30 saat çalışıyorum. Artı okula gidiyorum. Bir de hafta sonları dans etmeye gidiyorum.
Okey, okuldaki işini bırakmadın aslında.
Hayır.
Okey.
Okulda akademik bir kızım.
Okey. Okulda gömleğini.
Hannah Montana.
Bigini çıkartıyor hafta sonları.
Aynen öyle. Sonra işte biraz böyle kulüp dinamiği. Kulüp nasıl bir şey? Ne tarz insanlar var? Ne tarz kızlar var, neye benziyor, ne şey, neler yaşanıyor falan o zaman.
Evet, bunu dinlemek istiyoruz çünkü aslında Türkiye'de kimle konuştuk ya, çünkü Türkiye'de strip club diye bir kültür yok.
Yok.
Ve insanlar hani sadece filmlerden, dizilerden gördüğüyle strip club'ı biliyor.
Ve aşırı fake bir realite bu arada.
Her medyada olduğu gibi tamamen fake bir şey gösteriliyor. Hani aslında bu strip kulüplerin arkasında dolan ciddi anlamda orada böyle kavgalar oluyor mu? Backstage neler oluyor, paralar bölüşülemiyor mu, yoksa cidden işte bu gösterildiği kadar inanılmaz böyle şiddet var mı, erkekler nasıl yaklaşıyor, her anlamda aslında böyle bize bir tea verir misin?
Ghetto kelimesini kullanmayı sevmiyorum ama sadece daha iyi anlayın diye. Hani ghetto kulüpler var, ghetto olmayan kulüpler var. Böyle aşırı safe kulüpler var, bir yandan da kesinlikle safe olmayan, neyin o gece neyin yaşanacağını bilmediğin kulüpler var. Ben İşin daha şanslı kısmında olduğum için her zaman güvenlikli ve oldukça normal yerlerde çalışma lüksüne sahip oldum. O yüzden ben hiç böyle bir filmsel şeylere şahit olmadım. Ama bu olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece benim deneyimimde bu yoktu. Kendi deneyimimde gördüğüm şeyler işte strip club tea'leri, işte kızların arasında olan rekabet, işte arka kuliste yaşanan muhabbetler, house mama konsepti. House mamalar kulüplerde önceden çalışmış kadınların prime'ı yani peak'i geçtikten sonra daha böyle eksekutif bir rol alıp bütün kızlara bakan karakter.
Yönetici gibi.
İşte manager. Yedin mi, aç mısın? Açsan kuliste hemen bir tavuk kanat gönderiliyor. İşte yok kıyafete ihtiyacın var mı, makyajın
kıyafetleri bilmem falan ne. Biraz anlatır mısın, kendiniz mi seçiyorsunuz kıyafetlerinizi?
Şöyle yani her gece farklı bir şey giymen gerekiyor aslında yeni sahne yapıyor olduğun için. House mamaların çoğu kendileri kıyafet getiriyorlar kuliste satmak üzere ama kendin de alabilirsin. O yüzden Shein diye bir marka var.
Shein.
You know her, you know her. Shein çok şey çözdü hayatımda. Ama tabii ki house mamaların sattığı kıyafetler de aşırı komik ve tatlı oluyor. Onların da bir ayrı yeri var.
Biraz rekabetten bahseder misin?
Tabii ki. Yani şöyle, bazı kulüplerde düzenli olarak işte 10 tane kız oluyor. Hep aynı kızlar. Bazı kulüplerde de devamlı yeni insanlar gelip dans edebiliyor.
O ikisinin... Seninki nasıldı?
Benimki böyle düzenli kadrolu. Çünkü bayağı hani maaşlı ve işte düzgün bir yerde çalıştım. İşte girerken de zaten audition ediyorsun. Hmm. İşte bir sürü aşaması var. Dansına bakıyorlar, giyinişine bakıyorlar, içeriğine bakıyorlar. Ona göre mesela farklı kız tipleri var. Her gruptan bir sürü kızı dahil etmeye çalışıyorlar falan. Ama mesela tabii ki rekabet diye bir şey var. Çünkü bütün kızların amacı o gece en çok parayı yapan kişi olmak ve her sahneye girip kulise geri geldiğinde bir sürü şey yaşanıyor yani. İnsanların arasında tiler dönüyor.
Mesela?
Mesela şöyle bir şey var. Spesifik müşteriler var o gece. Senden dans alacak kişiler. Senden almazsa başka birinden alıyor. O yüzden günün sonunda hani en çok insan kapan kişi kazanır mentalitesiyle böyle hani birinin biriyle konuştuğunu görüyorsun. Bölüyorsun konuşmalarını. Hmm. Sen onunla dans etmek istemezsin. Benle dans etmek istersin. Gibi müşteri çalmaca oyunları. Kulise geri dönüldüğünde bitch what the fuck are you doing?
Bitch I'm gonna fuck you.
Enerji. Ya da işte gece sonunda para sayılırken ki kızların birbirine garip bakışları. Acaba kim en çok para kazandı? Money bag, money bag, money bag muhabbeti.
Peki bu özel oda falan konsepti var mıydı sizde?
Var. Şöyle oluyor. Bir şampanya odası diye bir yer var. Bir de dans odası diye bir yer var. Şampanya odasını başka kızlarla kapatıyorsun. Yani bir kişi diyor ki ben şampanya odası istiyorum. Şampanya odası da kulüpteki en pahalı aktivite. Yani bir saatliğine veya yarım saatliğine bir şampanya odasını kapatıyor. Şampanya getiriliyor ve kızlarla böyle tatlı birebir vakit geçiriliyor.
Birden ama fazla kız seçebiliyor.
Aynen. Ama baya böyle şey, hani çok cute ve aşırı muhabbet type. Yani şampanya odasında ne bileyim yemek geliyor, tavuk yiyorsun, işte muhabbet ediyorsun.
Ya böyle all sexual değil yani.
Ya olabilir. Benim şansıma hiç öyle şeyler olmadı. Daha böyle goofy tipler karşıma çıktı. Hep böyle goofy. Nerd hayatına ilk kez gelmiş. Ne yapacağını bilmiyor. Sadece kızlar var ve tavuk yiyoruz ve onunla alay ediyoruz falan gibi.
Aslında having a good company. Sadece güzel arada, bir enerji olup sohbet muhabbet etme yani.
Bu arada Bu arada ve sonra o şampanya odasının parası o kızlarla bölüşülüyor. Onun dışında işte priv dans odaları var. Ya da işte sahneye çıktığın zaman bir tek kendin sahneye çıktıysan sahneye atılan her şey sana geliyor. Biriyle ortak sahne yapıyorsa yani pole'da aynı anda iki kişi dönüyorsa sahneye atılan bütün paraların hepsi güvenlik tarafından sahneden sonra toplanıyor. Ve ortadan ikiye ayrılıp kızlar tarafından bölüştürülüyor.
Çok iyi. Evet. Bu arada bayağı orada
bir aşırı adaletli.
Ama güvenlik olduğu için.
Evet, işte kurallı, adaletli.
Tamam, sizde güvenlik var. Böyle no touch, böyle harassment falan olmuyor.
No touch hani. Bu arada. No
touch. Yani dokunmak yasak.
Kesinlikle. Dansçılara. Hiçbir şekilde. Yani erotizmin olduğu bir yer ama hiçbir şekilde sınırlarını aşan bir yer değil. Kesinlikle kendin belirliyorsun ve ben hiçbir şekilde kötü bir deneyim yaşamadım yani. Hiç.
Peki bu özel odalarda da aynı şekilde mi?
Aynen. Bir şey, yani kötü bir şey hissettiğin saniye kapıyı açıyorsun ve someone beats the fuck out of
there. Öyle mi?
Nice. Sıkıntı varsa sıkıntı var. Çünkü orada şeyi çok iyi anlıyorlar. Hani buradaki olay kızlar ve kızların enerjisi ve kızların kendini iyi hissetmesi ve kızların paylaşmak istediği kadar paylaşması ve bu çizgiler çok az geçilse bile bunun aşırı büyük bedelleri var. Hiçbir şekilde yani atılırsın, anladın mı? Dövülürsün, bir daha da gidemezsin o kulübe, seni blackliste alırlar. Bu kadar basit.
O süper.
Ama şey, garip değil mi? Böyle Amerika gibi gun free bir country'de.
Ya silah kullanmadan falan.
Aynı. Bu da şey işte oldu. Benim privilege'im. Benim çalıştığım kulüpler aşırı safe kulüpler oldu. Daha bu dediğim işte ghetto bölgelerdeki kulüplerde işte you never know yani. Hani biri girer içeriye, bir şeyler yapar falan filan. Burada da ben kendim aşırı şanslı hissediyorum öyle bir şeye şahit olmadığım için. Öyle bir realite de var tabii ki. Hani daha zor bölgelerdeki kulüplerdeki yaşanan şeyler.
İstenmediği bir şey oldu mu? Kulübü vurmalar, bilmem neler. Tabii de bunun kötü yanları da var.
Bu arada alkollü, alkolsüz kulüpte ikiye ayrılıyor. Kesinlikle alkol satılmayan. Ya şey gibi düşünün. Bu arada çoğu strip club'da öğle yemeği servisi diye bir şey var. Çünkü strip club'ların büfeleri çok ucuz oluyor. Sadece gelip öğle yemeği de yiyorsun. Hani hiç daha kız yok. Hiçbir şey yok. Sadece karanlık bir kulüp. Gelip öğle yemeğini aynen yiyip gidiyorsun falan filan. Kulüplerin yani şeyi alkol. Çok değişiyor. Hani alkol içeren kulüp, alkol satmayan kulüp, işte rapperların geldiği kulüp yok. İşte daha böyle zengin bölgelerde, böyle Beverly Hills'a yakın kulüplerde genelde aşırı nerdy, IT, böyle asosyal erkeklerin.
Anime pornocusu.
Anime pornocusu, böyle ne yaptığını bilmeyen. Ve gereksiz yere aşırı para veren erkeklerin
aslında
olduğu.
Gelip oradaki sanata yani şey duyup bir yandan yani sanata
bu arada sanat edip. Gerçekten sanat, hazırlanması, makyajı, kıyafeti, personası, isminden şurasından burasına, yani bu bir sanat. Bu kesinlikle hafife alınacak bir şey değil. Hiçbir
ya zaten şey olarak da bakınca yani ben de zamanla dans etmiş bir insanım. 2-3 defa Aysuman'a denetirdi, polun üstüne çıktım. 2 saniye bile dayanamadım yani. İnanılmaz kondisyon gerektiren, inanılmaz kas gücü gerektiren inanılmaz bir şey. Yani bayağı yer çekimine aykırı oluyorsun yani. Cidden zor bir şey. Cidden apayrı bir sanat.
Ama o kadar zarif görünüyor ki bir yandan.
Kesinlikle.
Fiziksel olarak impossible görünen bir
o
şey.
O kadar yani. Acı veren bir şey ki mosmor vücudun. Her yerin ağrıyor. İşte kolların ağrıyor. Böyle gerçekten hiç gözüktüğü kadar kolay ve eğlenceli bir şey değil.
Bir defa direğe çıkın görün. Metroda mı çıkıyorsunuz? Metrobüste mi çıkıyorsunuz?
Marmaray'da mı çıkıyorsunuz?
Gerçek polo mu çıkıyorsunuz? I don't know ama görün. That shit is hard.
That shit's hard.
Bir dakika. Stripper name'in.
Bunu söylemek istiyorum.
Burayı keselim, bize söyle.
Okay, I like it. Okay.
Herkesin bir karakteri var. Hani bir yerden geliyorsan, bir kültürün varsa o kültürüne değinecek bir şey seçiyorsun mesela. Ne kadar para kazanıyorsun sorusu gelecek mi?
Peki şimdi strip club'lardan bahsettik. Az önce bahsettim backstage'deki dramalardan, para saymalardan bilmem ne. Bütün aşkolarımızı merak ettiği bir soru var. Ne kadar kazanıyor bu stripçiler?
Yani, ne kadar kazanıyor?
Ne kadar kazanıyor bu stripper'lar? Tabii yerden yere değişiyordur of course ama ortalama ne yapıyorlar?
İşte gününe göre değişir, dediğim gibi. Bir rapçi geldiyse o gece çok farklı şeyler oluyor. Çünkü o adamlar ne için geliyor biliyor musun? Bir sürü insanı o gece yaşatmak için geliyor. O motivasyonla gelince akan para çok farklı bir şey oluyor. Ama yavaş bir günde sadece çıkıp 2 tane, 3 tane, 4 tane sahne yaparak pola çıkıp İşte koreografi yaparak kazanacağın para ortalama 300 ila 600 dolar. Yavaş bir gecede.
That's amazing.
Hayır, yavaş bir gecede. Hani the club is slow. Hafta sonları ve iyi gecelerde 800 ila 2000 dolar arasında gidip gelen rakamlar var.
Neden peki diğer işini devam ettirdin o zaman?
Çünkü ben enteresan bir kadınım.
She is so different.
I'm so different. Hani hem okuyorum hem çalışıyorum ve bunun hani hep side hustle'ım olmasını istedim. Hani böyle ana şeyimin bu olmasını istemedim. O yüzden bir de böyle her paranın enerjisinin farklı olduğuna inanıyorum. Farklı şekillerde kazandığım paraların enerjik getirilerinin de farklı olduğunu düşündüğüm için öbür blessinglerimin önüne geçmek istemedim. Hep kenarda tutun bir şey olarak yaptım ama araba aldım yani kendime.
Manifest queen, energy queen bir yandan aynı zamanda. Yani aslında okulda bir yandan asistanlık yapıp, bir yandan müziğini yapıp, bir yandan okulunu okuyup
ve
aynı zamanda.
Ve okulumdaki kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor.
Okulunu bir yandan devam ettirirken bunu gizli bir şekilde yaptım.
Aynen. Çünkü queen. Hani herkesin anlayabileceği bir şey değil. Herkesin anlamasını da beklemiyorum. Bu hani saçma bir şey olurdu.
Kesinlikle.
Asla hiçbir şekilde önüme geçmesini de istemedim. O yüzden açık açık böyle söylediğim bir şey değil ama çekindiğim bir şey de değil. Çünkü bence günün sonunda aşırı helal bir para yani. Bana sorarsan gerçekten hani alın teriyle, vücudumun kaslarımla, kendimi havada tutarak kazandığım, güzel gözükerek, feminen enerjimle kazandığım bir para.
Bir de kimseden bir şey çalmıyorsun, kimseden zorla para dilenmiyorsun. Yani insanların şey. İsteye isteye verdiği bir para yani.
Okey, peki şeyden bahsettik hani side hustle'ını yaptın, dansını ettin, sanatını yaptın, belli başlı kazancını sağladın. Bir yandan okulunu devam ettirdin, okulunu bitirdin değil mi Aysun?
Okulumu bitirdim.
Peki okul kariyerin nasıl bitti, sonrasında bunu nereye bağladın, nasıl oldu?
İstanbul'a taşınmam gerektiğini hissettim. Bir anda böyle LA'deki her şeyi bırakıp buradaki müzik piyasasında olup burada bir kitle oluşturup burada gerçekten otantik ve açıkçası çok olmadığını hissettiğim bir boşluğu doldurmak istedim. Ve bu yüzden taşındım buraya 1,5-2 sene önce. Burada başladım freelance çalışmaya ve işte collaboration yapmaya ve kendi startup'ıma.
Mezun olduğun okulun sana bir katkısı oluyor mu şu an?
Kesinlikle. Los Angeles müzik piyasasında aşırı önemli insanlarla çalıştım. Capitol Records'da bir şarkım kayıt almak üzere bir submission kazandı. Bir ödülüm var. Orada gittim, kayıt aldım ve Capitol Records bayağı dünyanın en iyi kayıt stüdyosu. Bu da bana böyle şeyi çok hatırlattı devamlı. Hani hayat bir yolculuk. Bir yerden bir yere gelmek için bazen ilk başta düşünmeyeceğin bazı şeyler yapabiliyorsun. bu yanlış bir şey değil, bu kötü bir şey değil, bu kendini kötü hissettireceğin bir şey değil. Kendine yatırım yapıyorsun sadece. Seni A'dan B'ye getirecek bütün her şeyi değerlendirmen gerekiyor. Ve asla insanların ne düşüneceği ya da bunun nasıl bir algı yaratacağını düşünmeden sadece senin içine sinen şeyleri yaparak ideal hayal ettiğin yere getirmek zorundasın kendini. Çünkü kendin için yaşıyorsun bu hayatı. Çok emotional.
Buradan çıkıp koşarak işimi bırakıp evet, sadece podcast yapmak isteyeceğim. Sadece podcast'a odaklanıyorum şimdi sana. That's true.
Benim Batı'ya 9-5'ini bıraktıran podcast bölümü.
Batı'ya mühendisliği bıraktırıp. Okay. Bir yandan bu arada sarhoşum.
Podcast'ı söyleyeceğim.
Fark etmişsiniz bir yandan maşire sarhoşum.
Organik bir podcast oldu bence.
Aşklarımız.
Afiyet olsun
aşkım.
Şundan bahsedecektim ben. Sen aslında ilk tanıştığımızda biz de sen zaten Türkiye'ye çok uzun süredir değildin Türkiye'de biz tanıştığımızda. Sonuçta belli bir süredir tanışıyoruz. Şunu konuşmuştuk seninle aslında hani LA gibi bir yerde orada bir müzik piyasasına girip orada bir müzik eğitimi alıp neden Türkiye'ye döndün gibi ve şeyden bahsetmiştin. Hani LA çok büyük ve düşününce aslında biz hepimiz Amerika'da yaşadık. Amerika marketing anlamında, medya anlamında dünyanın en büyük yeri ve aslında öyle büyük yerlerde büyümek çok daha zor olabiliyor.
Çok daha zor.
İstanbul'a gelirkenki motivasyonun bu muydu? Hani nasıldı? Yoksa cidden özlemi dönmek istedin? Nasıl bir şeydi yani?
Açıkçası gerçekten kendim için bir alan görüyorum burada. Hani benim yapmak istediğim şeyi görmek ve sindirmek isteyen insanlar olduğuna inanarak geldim. Ve gerçekten de öyle geldiğimden beri müziğimi dinleyen ya da işte TikTok kitlem olsun, şu olsun, bu olsun böyle beni tamamıyla anlayan bir sürü insanla karşılaştım ve biraz bu yani motivasyonum, hani bu boşluğu doldurmak için yaptım bunu. Bir noktada tabii ki dönme ve kariyerimi Los Angeles'a devam ettirme hayalim var. Ama burada yapmam gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Buraya vermem gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Sonra işte hayat beni nereye sürüklerse o şekilde devam etmek.
Merak etme, bizim aşklarımız da seni anlar. Onlar çok da girl boss.
Herhalde.
Bence konuşmak istediğin ekstra bir konu var mı? Ona bakalım. Çünkü o kadar güzel bir cümle kurdun ki yani. Hı-hı. Podcast'ın ana fikrini direkt söyledim.
Stripper paramla kendime bilgisayar aldım.
Çok tatlıydı.
Kendime Ableton aldım. Ableton'ı cracklemedim. Parayla aldım.
Herhalde.
Bu bir şey ifade ediyor mu bilmiyorum. Benim için ediyor. Beats yapmak için yaptım bir tık bunu. Yani sadece beats yapmak için değil de böyle. Günün sonunda akan her şey müziğe geri akıyor. Bence o çok önemli. Hani akan her şey kendine ve olmak istediğin yere geri akması gerçekten çok önemli. Bu verimli bir şekilde bir şeyleri değerlendirmek anlamına geliyor. O yüzden enerjiye çok inanmak lazım. Ve böyle inandığın şeylere olanak sağlamak için bazen inanmadığını düşündüğün ama günün sonunda aslında seni bir şeylere inandırtan bir şeyler yapman gerekiyor. Yine deyip bir cümleyle.
Kesinlikle ama yani azından buradaki ana fikri herkes yani anlıyordur yani şey. Herkesin bir aslında hayata bir amacı, bir hedefi ve bulmaya çalıştığı bir şeyler var. Ve ne ek iş yaparsanız, ne başka bir şey yaparsanız yapın. Sonucunda bunu alıp buradan buraya aktarmak, enerjisi olarak buraya çekmek çok çok önemli. Yani bunu atıyorum. Sen müzik de yapıyorsun, biz podcast yapıyoruz vesaire. Günün sonunda önemli olan o farklılık yaratmak istediğin şey ne? Farklı yapmak istediğin şey ne? Hayatta bırakmak istediğin amaç ne? Buraya çıkıyor ve yani seninki buymuş. Sen bir yola tercih etmişsin ve no one can say shit about this. Ve you're proud of this as you should be. Herhalde. Yani bunda gurur duyman gerekiyor. Ve muhteşem bir iş yapıyorsun. Arkadaşın olduğun için de demiyorum yani. Bunu şimdi övme seansına dönmesin ama yani farklı bir iş yapıyorsun ciddi anlamda. Çıkıp herkes gibi neyse shade atmayacağım.
Shade atmıyoruz ama label'dan çıkıp hayatı kolay yaşayan müzisyenlere buradan.
Veya bu işi aşağılayan.
Ben bir şey demiyorum.
Neyse, bu işi aşağılayan bazı mı... müzisyenler de var. Onlara da apayrı şeye girmiyoruz şimdi.
Elhamdülillah.
Okay. Peki aslında bir yandan toparlamak da istiyorum. Yanlış şeye bağlamak istiyorum. Şu anda muhteşem müzikler yapıyorsun.
Teşekkür ederim.
Bunları yaparken hani neler hissediyorsun? Kendini nerede görüyorsun ve kendini nerede göreceksin aslında şu anda, ileride ve şu anda?
Ben sahnede görüyorum kendimi ve insanların yatağında AirPod'larıyla ya da hangi kulaklık kullanıyorsan kulağına takıp amına koyayım bu ne dediği bir yerde görüyorum. Böyle bir şey hissetmelerini istiyorum insanların ve galiba hissediyorlar da yavaştan. Uyandırmak istiyorum sadece insanların bir yerlerini. Motive etmek istiyorum. İlham kaynağı olmak istiyorum. Bir şeylerin olabileceğinin ispatı olmak istiyorum. Ve bu kadar. Yani her şey bunun için. Ağlayalım şimdi.
Aslında ne yapacaksanız yapın günün sonunda her zaman bir inspiration.
I thought I ate that. You fucking ate. Ne geliyor? Bir daha. Rafine bir şekilde bir daha. Ne? Gel.
Sadece kendinize güvenin.
Bakalım. Sadece mutlu ol. Neydi o? Anda kal abi. Latte yap.
Latte. Okay.
Aşk olsun. I'm so attractive.
Günün sonunda aslında ne yapmak istiyorsanız, cidden ne yönde gidecekse olay, bunu bırakmamak, bunu arzulu ve tutkulu bir şekilde yapmak ve şu an elde etmesek de sabırla, çünkü Aysu'dan gördüğüm örnek de bu ve ben ve Cansu'dan da bizden gördüğümüz örnek de bu. Sabırla Aysu şu an müziğini yapıyor. İleride çok daha büyük bir yere gelebilir. Biz podcast yapıyorduk. Aylarca hiçbir yere gelmedi. Sonra bir yere geldi. Hala gelmediği yerler var.
Senin en iyi podcast'ı vardı.
Aşkım, kurban olurum. Yani ciddi anlamda ne yaparsanız yapın. Arzuyla, istekle ve onu bırakmayarak bir şekilde yaptığınızda nelere geldiğini görebiliyoruz.
Direkt sonuç beklememek. İşte o prosesten zevk almak bir yandan.
Çok corny ama hayat böyle bir dizi. Anladın mı? Film, bir şey. Sen main character'sın. Yaşıyorsun bir şeyler. Bir şey görüyorsan, kendini bir yerde görüyorsan, oraya gelene kadar ki bütün anların tadını çıkartman da gerekiyor ki geldiğinde düşünüp oha diyebilmen lazım yani.
Herhalde böyle.
Herhalde.
O zaman podcast'ı şöyle birazcık kapatalım.
Bu arada Jewel seslerini editleyecek misiniz? Yani okay. Arkada böyle hiç pıtır önemli. Pıtır kalıyor.
Okay. She's a Jewel queen. yeni şarkın çıktı.
Evet.
21. 21. However you wanna call it. Şarkından biraz bahsetmek ister misin?
Olur tabii ki. 21 biraz böyle 21 yani Blackjack gibi bir aşkı. İnişli çıkışlı, belirsiz bir şeyi tarif eden bir love parçası. Kendimi aynı anda böyle bir sürü garip durumun içerisinde bulup bu durumu bir oyuna benzeterek yazdığım bir şarkı. O şarkıyla beraber de o oyunu bitirdim. Artık oynamıyorum.
Herhalde.
Başka oyunlara geçtim.
Queen. Eğer bunu dinlerse o 21 kişisi haberi olsun.
21'deki 2 kişi.
21'deki 2 kişi pardon.
3.
Ne?
Sayı git gidi yükseliyor. She's a girl boss.
Hayır şeyi saydım. Benleyken baktığın kızların en iyi halini
görmesin.
The Other Woman'ı saydım, hiç oldu.
Okay. Aysu'nun muhteşem bir şarkısı çıktı. Ciddiyle anlamı arkadaşım diye demiyorum. Biliyorsunuz beni, R&B Queen. I love her. Ve go stream that shit bitch. Bu kadar kişi dinliyorsunuz, yüz binlerce insan. Beni çıldırtmayın. bir yandan Aysu'ya teşekkür etmek istiyoruz. Evet. Hem paylaştığı özel mi özel şeyler için, hem söylediği ciddi anlamda insanları motive edecek, herhangi bir hayalde gidiyorsanız, bilim adamı da olacaksın. Herhangi bir hayalde gidiyorsanız.
Bilim insanı.
Herhangi bir hayalde. Sexy queen. Herhangi bir hayalde gidiyorsanız, bilim insanı da olacaksanız, bilim non-binary.
She backed up real quick. She ate.
Sonra left, no crumbs. Bunun editi o kadar zor olacak ki.
Buralar kalsın bence. Çok iyi.
İleride ne olmak istiyorsanız, hangi hayalinizin peşinde koşmak istiyorsanız, bilim insanı mı olacaksınız? Şarkıcı mı olacaksınız? Podcaster olup bizim gibi hor şeyler mi konuşacaksınız? Mühendis mi olacaksınız? Whatever the fuck you want. Her şeyi arzulu ve tutkulu bir şekilde yapıp o andan zevk almanız gerektiğini Bize paylaştığın için teşekkür ederiz Aysu.
Ben teşekkür ederim. Size teşekkür ederim. Aslında bu kadar iyi bir podcast'ınız oldu. Hiç ülkeyi değiştiriyorsunuz. Yani gerçekten.
Aşkım geldiğin için çok teşekkür ederiz.
Yes ve aşkolarımız Instagram.
Aysu alttan track here. A-I-S-U.
Herhalde. Spotify'da da Aysu. Instagram'da da aşkolarımız.podcast takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyoruz. Sorularınızı ve itaplarını bekliyoruz. We love you.